Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Tir 1404, Hicri Kameri 23 Muharrem 1447 ve Miladi Takvimle 19 Temmuz 2025 Cumartesi. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Susen Kolipur sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu aktaracağım. Ardından Peygamberlerin Varisi İmam Hüseyin Podcast'i, İyiliğe Emretmek, Kötülükten Sakındırmak ve Ayetlerin Hikayesi adlı programları dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Susen Kolipur. Bu akşamki haberleri sizlere sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Pezeşkian, uluslararası yasalara bağlıyız ancak İran milletinin haklarından mahrum bırakılmayı kabul etmiyoruz dedi. Irakçı İran'ın nükleer programına karşı askeri bir çözüm yok dedi. UNESCO, İRİB çalışanlarının suikastını kınadı. Genç İranlı matematikçiler gurur kaynağı oldu. Ve İran kadın basketbol milli takımı Asya Kupası finaline yükseldi. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın uluslararası yasalara bağlı olduğunu belirterek, İran'ın nükleer faaliyetlerinin şeffaf ve barışçıl doğasından emin olduğu için denetim ve incelemeler konusunda hiçbir endişesi bulunmadığını söyledi. Pezeşkian, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, özellikle Siyonist rejim ve Amerika'nın İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük savaş sonrası sağlanan ateşkese değinerek, bölgedeki ve uluslararası alandaki gelişmeleri değerlendirdi. İran'ın temel politikaları doğrultusunda her zaman barış ve güvenlik güçlendiren her türlü girişimi desteklediğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın hiçbir zaman savaş peşinde olmadığını belirterek şöyle devam etti. Ülkemiz bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında her zaman önemli ve etkili bir rol oynamıştır. Ancak müzakereler sırasında uluslararası hukuku ihlal eden Siyonist rejim tarafından saldırıya uğradık. Ardından Amerika Birleşik Devletleri bu rejimle tam koordinasyon halinde denetim altında olan nükleer tesislerimizi bombaladı. Pezeşkian, Amerika ile Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırıları konusunda kayıtsız kalan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tutumunu eleştirerek, uluslararası hukuka bağlıyız ve ülkemizin nükleer faaliyetleri şeffaf ve barışçıl olduğu için denetim konusunda hiçbir endişemiz yok. Ancak baskı uygulanmasını ve halkımızı yasal haklarından mahrum bırakılmasını asla kabul etmeyiz açıklamasını yaptı. İran-Ermenistan ilişkilerini tarihi, dostane ve yapıcı olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde Ermenistan'da dahil tüm komşu ülkelerle yapıcı ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da telefon görüşmesinde Siyonist rejimin saldırılarında çok sayıda İran vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletirken İsrail'in saldırılarını kınadı. Paşinyan ayrıca ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini genişletme konusunda kararlı olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırının bu programla askeri yollarla başa çıkmanın mümkün olmadığını gösterdiğini belirterek sadece diplomatik ve müzakere edilmiş bir çözümün etkili olabileceğini vurguladı. Irakçı Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları toplantısının oturum aralarında Çin'in CGTN kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi. İran'ın nükleer tesislerine saldırı uluslararası hukukun daha da büyük ve affedilemez bir ihlalidir. Bu nedenle Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bir sonraki toplantısından beklentimiz İran İslam Cumhuriyeti'ne tam siyasi destek verilmesidir. Bakan Irakçı CGTN'e verdiği röportajda şöyle konuştu. Bu bir çatışma değil, açık bir saldırıdır. İsrail'in İran'a karşı sebepsiz yere gerçekleştirdiği saldırganlık. Kendi meşru savunma hakkımızı kullanmaktan başka bir yolumuz yoktu. Bu nedenle ülkemizi savunduk. Burada kendi topraklarımızda cesurca direndik. Saldırganları geri püskürttük ve onları koşulsuz ateşkesi kabul etmeye zorladık. Biz de bu ateşkesi kabul ettik. Irakçı Siyonist rejimi kastederek şöyle devam etti. Elbette bu ateşkes kırılgandır ve bunun nedeni de açıktır. O rejimden gelen hiçbir ateşkes güvenilir değildir. Çünkü son derece kötü bir geçmişe sahiptir. Bu yüzden biz bu ateşkesin bozulma ihtimaline karşı tamamen tetikte ve hazırlıklıyız. UNESCO Genel Direktörü Siyonist rejimin 26 Haziran 2025 tarihinde İrib'in Şişe-i Cambina merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu İrib çalışanları Nimar Recep Pur ve Masum Azimi'nin suikastını kınadı. Audrey Azule, UNESCO Genel Direktörü olarak yaptığı açıklamada Siyonist rejimin bu saldırısını şiddetle kınadı ve konuyla ilgili hızlı ve kapsamlı bir soruşturma talep etti. Genel Direktör, uluslararası insancıl hukuk kuralları gereği medya altyapılarının sivil hedefler olarak korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin medya mensuplarının silahlı çatışmalar sırasında korunmasına dair 2222 sayılı kararının uygulanmasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Matematik Olimpiyat Takımı 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak dünya çapındaki en başarılıları arasında yerini sağlamlaştırdı. İranlı öğrenciler Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2025'in 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda kazandıkları 6 değerli madalya ile dünya çapındaki en iyi takımlar arasında konumlarını pekiştirdi. Geçtiğimiz günlerde Çin'de düzenlenen rekabetçi eğitim kampına katılan İran İslam Cumhuriyeti Matematik Olimpiyatları'nın 6 kişilik takımı 32 katılımcı ülke arasında Kazakistan ile birlikte bu prestijli bilimsel yarışmada ikincilik elde etmeyi başardı. İran kadın basketbol milli takımı Tayland'ı mağlup ederek Asya Kupası B divizyonu finaline yükseldi. İran kadın milli takımı Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Asya Kupası B divizyonu yarı final karşılaşmasında bugün Tahran saatiyle cumartesi 19 Temmuz'da saat 09.00'da Tayland ile karşılaştı. İranlı milli oyuncular mücadeleyi 78-52'lik skorla kazandı ve bu turnuvada finale yükselmeyi başardı. Geçici Suriye hükümeti tarafından ilan edilen ateşkese rağmen yayımlanan görüntü ve videolar Süveyda vilayetinde Golani güçleriyle Dürziler arasında çatışmaların hala devam ettiğini gösteriyor. Ateşkesin Süveyda'da ilan edilmesinden sadece dakikalar sonra Golani güçleri bu ateşkesi ihlal ederek bölgedeki sivil halka ve onların evlerine saldırdı. Yayımlanan videolar Golani güçleriyle bazı Suriyeli aşiretlerin Dürzi silahlı unsurlar tarafından pusuya düşürüldüğünü göstermeye devam ediyor. Golani yanlısı Arap aşiretleri ise geçici Suriye hükümeti ve güvenlik güçleri kontrolü ele almadıkça Süveyda'dan çekilmeyeceklerini belirtiyorlar. Öte yandan Suriye'nin güneyindeki çatışmalarda Golani hükümetinin 6 üst düzey komutanı öldürüldü. Bilgi sahibi kaynaklar Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda kentindeki silahlı çatışmalarda Golani hükümetine bağlı unsurların en az 6 üst düzey komutanının öldürüldüğünü bildirdi. Bu kaynaklar son günlerde Süveyda çevresindeki köy ve bölgelerde yaşanan şiddetli çatışmaların Jolani hükümetine bağlı bu 6 önemli komutanın ölümüne yol açtığını belirtti. Aynı kaynaklar söz konusu kişilerin Jolani hükümetinin Dürzi toplumuna karşı işlediği suçlara yanıt olarak Dürzi güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda öldürüldüğünü ifade etti. Haber kaynakları Siyonist rejimin Güney Lübnan'a insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini bildirdi. Siyonist rejim, Güney Lübnan'da yer alan Elhiyan bölgesine bir İHA saldırısıyla hedef aldı. El Mayadin muhabirine göre bu saldırıda Elhiyan'daki bir ev vuruldu ve bir Lübnanlı sivil hayatını kaybetti. Dün de Siyonist rejimin Güney Lübnan'daki Merceiyon bölgesine bağlı Kebriha kentine düzenlediği İHA saldırısında bir kişi şehit olmuş, bir kişi de yaralanmıştı. Arapça yayın yapan medya, Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridinde gerçekleştirdiği son saldırıda 25 Filistinlinin şehit olduğunu ve 100'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Siyonist rejim askerleri cumartesi günü Gazze şeridinin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki El Tineh caddesi üzerindeki bir insani yardım dağıtım merkezinde sırasında bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Bu saldırıda 25 kişi şehit olurken 100'den fazla kişi yaralandı. Rapora göre haberin ulaştığı sırada Siyonist rejim ordusu binlerce Filistinliyi bu caddede yardım almak için beklerken kuşatma altına almış durumda. Birleşmiş Milletler'den bir yetkili Siyonist rejimin Gazze'de sivillerin sığındığı bir kiliseye düzenlediği saldırının savaş suçu teşkil ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Semin el-Hıytan, Türkiye'nin Anadolu Ajansı'nı yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze kentinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ne yönelik saldırısının ibadethanelere ve sivil alanlara yönelik saldırılarda dahil olmak üzere uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğine dair endişeleri artırdığını söyledi. El-Hitan, uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınmasının gerekliliğini vurgulayarak siviller ve sivil alanlara yönelik kasıtlı saldırıların birer savaş suçu sayıldığını ifade etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü ayrıca aralarında çocuklar ve engellilerin de bulunduğu yaklaşık 600 Filistinli'nin sığındığı kiliseye yönelik saldırının detaylarının İnsan Hakları Konseyi tarafından incelenmeye devam edildiğini belirtti. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz İsrail'in Suriye saldırılarının perde arkası Batı Asya'nın parçalanması için Davit Koridoru'nun karanlık planını başlığı altında. Davut Koridoru projesi Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle İsrail rejiminin Batı Asya'da takip ettiği en yeni jeopolitik senaryodur. Bu proje sadece coğrafi bir güzergah değil, sınırları değiştirmek, su ve petrol kaynaklarını kontrol etmek ve Suriye ile Irak'ı parçalamak için iddialı bir plandır. Fars Haber Ajansı'na göre Batı Asya bölgesi İsrail rejiminin son günlerde Suriye'ye düzenlediği saldırılar gibi yeni jeopolitik gelişmelerle karşı karşıya kalırken İsrail rejimi ve Amerika'nın koordinasyonuyla Davut Koridoru adlı bir planın uygulanmasına dair artan kanıtlar elde edilmiştir. Bu plan bölgenin sınırlarını yeniden çizmek, enerji ve su kaynakları üzerinde nüfuz kurmak ve direniş eksenini zayıflatmak için kapsamlı bir programın parçası olarak görülmektedir. Suriye'deki Dürzi ayrılıkçı lider Süveyda'yı Kuzeydoğu'da Mazlum Abdi liderliğindeki Suriye Demokratik güçlerini bağlayacak bir koridor oluşturulmasını talep etmektedir. Davit Koridoru, Tel Aviv sayesinde İsrail ile uyumlu olan merkezi noktaları birbirine bağlayan bir projedir ve İsrail'e sadece bir değil, iki ana düşmanına yani İran ve Türkiye'ye erişim imkanı sağlayacaktır. Beşar Esad hükümetinin düşmesinin ardından İsrail Suriye'de kalan iki noktayı yani Kuneitra ve Süveyde'yi kontrol altına almıştır. Bu koridor Kuneitra'dan başlayıp Süveyde üzerinden gerçek cezire geçerek cezire bölgesi ve Deirizur'a ulaşacaktır. Haseke'den Türkiye sınırındaki Ayn el-Arab'a ulaşabilir veya Kürtlerin kontrolündeki Irak topraklarından geçerek Erbil-Silemani hattından İran sınırına erişim sağlayacaktır. Yayımlanan raporlar ve analizlere göre Davut Koridoru Güney Suriye'den başlayıp Kuneitra ve Süveyde illerinden geçmekte, Amerika destekli Kürt güçlerinin kontrolündeki Kuzeydoğu Suriye'den geçerek Irak, Kürdistan ile İran ve Türkiye sınırlarına ulaşmaktadır. Bu koridor İsrail'e sadece Fırat Nehri ve zengin su petrol kaynaklarına doğrudan erişim imkanı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda Kürt ve Dürzi ayrılıkçı gruplarla stratejik bağ kurma imkanı da vermektedir. Analistler bu planın sadece jeostratejik bir boyutu olmadığını, aynı zamanda ideolojik bir mesaj taşıdığını düşünüyorlar. Bazı İbranice kaynaklar bu gezergahın Talmudik bakış açısından tarihi bir vaat olarak değerlendirildiğini iddia etmektedir. Yani işgal altındaki Filistin sınırlarından Fırat Nehri'ne uzanan bir erişim. Değerli dinleyiciler, akşam yayınlarımızı dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, Peygamberlerin Varisi İmam Hüseyin Aleyhisselam isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile İmam Hüseyin Aleyhisselam arasındaki benzerlikten bahsedeceğiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Peygamberlerin Varisi İmam Hüseyin Aleyhisselam isimli podcast'in bugünkü bölümünü hep birlikte dinleyelim. Bilindiği gibi Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam başta olmak üzere İbrahim'i dinler, İbrahim peygamberi kendi dinlerinin atası olarak kabul ederler. Ve dinin büyüklerine göre acı ve imtihan ilahi geleneklerdir. Allah-u Teala velilerine ne zaman büyük bir mükafat ve yüksek bir makam vermek isterse onları büyük bir musibetle karşı karşıya bırakır ki sabırla mükafata layık olsunlar. Dini rivayetlerde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başına gelen felaket sadece İslam dininde değil göklerde ve yerde de en büyük felaket olarak tanıtılmıştır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam arasındaki benzerlik, Yüce Allah'ın onlar için hazırladığı büyük sınavdaydı. Her ikisi de büyük ve zor bir sınavdan zaferle çıktılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, oğlunu gönül rahatlığıyla kurbangaha götürdü. İmam Hüseyin Aleyhisselam da Allah'ın rızası ve hak yolunda bütün varlığını Kerbela'ya götürdü. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam arasındaki benzerlikten bahsetmek istiyoruz.
Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın büyük peygamberlerinden ve ulul azm peygamberlerden biridir. Hazreti İbrahim aleyhisselam Kur'an'da ismi en çok geçen peygamberlerden biridir. Hazreti İbrahim Allah'ın dostu anlamına gelen Halilullah kelimesiyle anılmaktadır. Hazreti İbrahim Kabe'yi de inşa eden peygamberdir. Tevhid dini ona atfedilir ve kendisi Musa, İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem dahil olmak üzere birçok peygamberin kendisine dayandığı İsmail ve İshak'ın değerli babasıdır. Hazreti İbrahim aleyhisselam müşriklere karşı gelmesi ve putları kırması üzerine müşrikler onu yok etmeye karar vererek ateşe atmışlar. Ancak ateş Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim'e gülistan olmuş. İbrahim ateşe düştüğünde Cebrail aleyhisselam ona nasil olmuş. Allah'ın emriyle İbrahim'in isteyebileceği her türlü yardıma hazır olduğunu bildirmiştir. Fakat İbrahim reddederek Allah'tan başka hiç kimseden bir şey istemeyeceğini, bunun da Allah ile İbrahim'in arasındaki dostluğunun delillerinden biri olduğunu belirtti. İslam dininde muhtelif kurban türleri vardır. İlk kurban bir koyun, deve veya ineğin kurban edildiği hac mevsimiyle ilgilidir. İkinci kurban ise haccın kefaretiyle ilgilidir ve kefaret kişinin ihramlı iken yaptığı bazı fiillerdir. Bir sonraki kurban adak gereği farzdır ve bu kurbanda hasta iyileşirse bir koyun veya bir inek kurban eder. Tavsiye edilen bir kurban daha vardır ki buna da akika denir. Ve bu sadece yeni doğan çocuk için yapılır. Ama kurban bayramında kesilen kurban İslam'ın en önemli kurbanlarından biridir. Ve o günde kurban kesilir. Bu kurbanın kesildiği gün kurban bayramıdır. Bu bayram büyük İslami bayramlardan biri olarak bilinir ve Müslümanların en önemli bayramlarından biri olarak kabul edilir. Müslümanlar bugün Hazreti İbrahim aleyhisselamın anısını yad ederler ve hacılar bugün de kurban keserler. Yüzyıllar, bin yıllar önce bugün Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın kendisine vahyettiği emrin tefsiriyle oğlu İsmail'i kurban etmeye karar vermiştir. Hazreti İsmail'in kurbanı sırasında Allah'ın emriyle boynu bıçakla kesilmemiş, o sırada onun yerine bir koç gönderilmişti. O günden beri Kurban Bayramı İslam'daki kurban geleneğini anma günü olarak kabul edilmektedir. Thank you. Evet değerli dinleyicilerimiz, Hazreti İbrahim aleyhisselam ile oğlu İsmail aleyhisselam, Yüce Allah tarafından kurban olmak ile imtihan edildiler. Bunun ardından ise baba oğul Kabe'yi inşa ettiler. Bu sırada İbrahim aleyhisselam duvarın üzerine çıkıp insanları hacca davet etmiştir. Duvara çıktığı bölgeyi ise Makam-ı İbrahim denilmiştir. Hazreti İbrahim aleyhisselam ile oğlu Kabe'yi inşa etmeyi bitirmesiyle Cebrail aleyhisselam gelip haccın nasıl yapılacağını öğretmiştir. Bunun ardından İbrahim, İsmail ilk hac farzını yerine getirmiştir. İbrahim aleyhisselam Kur'an'da ismi en fazla geçen peygamberlerden biridir. İbrahim suresi isminde bir sure de bulunmaktadır. Kur'an'da en çok duası bulunan İbrahim aleyhisselamdır. Hazreti İbrahim, Hacer ve henüz annesinin sütünü emmekte olan oğulları İsmail ile birlikte ilerliyorlardı. İbrahim bugün Zemzem'in olduğu noktada eşini ve oğlunu bir su tulumu ile eski bir azığın içinde bulunan hurmalar ile orada bıraktı. O zaman da henüz etrafta yerleşim yeri ve su bulunmuyordu. Hazreti İbrahim Allah onu emrettiği için oradan hemen ayrılmıştı. Eşi Hacer İbrahim'in arkasından koşup kendilerini neden bırakıp gittiğini sordu. Ardından Allah'ın emrettiğini anlayınca hemen geri döndü. Bunun ardından bir süre sonra su bulamayan Hacer'e Allah Zemzem'in yerinde su çıkararak ona ikram etti. Hazreti İbrahim aleyhisselam bir gece rüyasında Allah'ın oğlu İsmail'i kendisi için kurban etmesi gerektiğini gördü. Sabah çok üzgün olsa da bunu oğluna ve eşine açıkladı. Oğlu ve eşi bunun Allah'ın emri olduğu için kabul edilmesi gerektiğini belirttiler. Ve İbrahim ile oğlu hiç konuşmadan yola koyuldular. Hazreti İbrahim tam İsmail'i kurban edecekken Allahu Teala onu durdurdu ve bir koyun indirip kurban kesmeyi müminlere farz kıldı. Hazreti İbrahim aleyhisselam çocuk kurban etmeyi kadim bir gelenek olarak bilen insanların yaşadığı bir mahallede yaşadığını da belirtmek gerek. Kenanlıları masum çocuklarını Moloch putuna kurban ederlerdi ve o peygamber de onların bu iğrenç eylemine tanık oldu. Hazreti İbrahim kendi çocuğunun yerine hayvan kurban ederek onların menfur adetlerini ortadan kaldırmaya ve tevhidi yaymaya çalıştı. İslam dininde Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe'nin kurucusu, büyük ve etkili peygamberlerden biridir ve kendi döneminde tevhid inancını yayan bir peygamber olarak kabul edilir. Ehl-i Beyt'in 8. imamı İmam Rıza aleyhisselam, İsmail'in kurban edilmesi hikayesini şöyle anlatır. Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmesi durdurulunca içinden oğlunu kendi elleriyle kesmeyi dilemişti. Ta ki bu musibete sabrederek Allah'a yakınlığın en yüksek derecelerine ulaşmak istiyordu. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle vahyetti. Ey İbrahim, senin en sevdiğin kişi kimdir? O da, ya Rab, benim nezdimde Resulün Muhammed'den daha sevimli hiçbir mahluk yoktur, dedi. Sonra vahiy geldi. Muhammed'in çocuğunu mu yoksa kendi çocuğunu mu daha çok seviyorsun? İbrahim dedi ki, Muhammed'in oğlu benim için çok daha sevimlidir. Allahu Teala şöyle buyurdu. Çocuğunun haksız yere zalimce kurban edilmesi mi seni daha çok üzer, yoksa kendi çocuğunun bana itaat etme yolunda kurban edilmesi mi? Hazreti İbrahim şöyle cevap verdi. Tabii ki onun düşmanları tarafından öldürülmesi kalbimi daha çok acıtır. Ardından şöyle vahiy geldi. Bil ki kendilerini Muhammed'in ümmetinden sanan bir grup, zulüm ve düşmanlık sebebiyle kendisinden sonra onun oğlunu öldürecek ve bu koçun kafasını kestiğin gibi Muhammed'in oğlunu da katledecekler. Bu yüzden bu hareketle benim gazabıma uğrayacaklar. Hazreti İbrahim aleyhisselam bunu duyunca çok üzüldü ve ağlamaya başladı. Allahu Teala şöyle buyurdu. İbrahim, Hüseyin'in durumuna ilişkin senin üzüntünü, oğlun İsmail için duyduğun üzüntüyü, eğer onu kendi ellerinizle katletmiş olsaydın ve Hüseyin'e yönelik ağlama ve üzüntüyle değiştirdim. Ve seni musibetlere karşı sabırda sevapların en üst derecesine ulaştıracağım. İmam Hüseyin aleyhisselam ashabının şehadetinden sonra sağa sola bakıp durdu. Alınları yere düşen, kendilerinden hiçbir ses duyulmayan ashabına şöyle seslendi. Ey Müslim bin Akil, ey Hani bin Uve, ey Habib bin Mezahir, ey Zuhair bin Kain, ey saf, muhlis, cesur adamlar ve savaş meydanının atlıları. Ne oldu? Sizi arıyorum ama bulamıyorum. Size sesleniyorum. Sesime cevap vermiyorsunuz. Uyanacağınızı umut edebileceğim bir uykuya mı daldınız yoksa? Ya da imamınızı sevmekten ve ona yardım etmekten vazgeçip yalnız mı bıraktınız onu? Bu kadınlar sizin kaybınızdan dolayı zayıf düşen peygamber soyundandır. Uyanın ey soylular ve Resulullah'ın türbesini alçak isyancılara karşı savunun. Allah'a yemin ederim ki ölüm sizi yerlere serdi ve ihanet zamanı size sadık olmadı. Aksi halde davetimi asla cevapsız bırakmaz ve bize yardım etmekten vazgeçmezseniz, bilin ki sizin ayrılığınızın yasını tutuyoruz ve yakında sizlere kavuşacağız. İmam Hüseyin aleyhisselam ailesiyle vedalaştıktan sonra düşman ordusuna doğru ilerleyerek onlara şöyle seslendi. Yazıklar olsun size. Neden benimle savaşıyorsunuz? Geleneklerinizi mi değiştirdim? Şeriatimi değiştirdim? Bir hata mı yaptım? Yoksa hak yoldan mı ayrıldım? O azgın düşman ordusu şöyle cevap verdi. Babana olan kinimizden dolayı seninle savaşıyoruz ve seni öldüreceğiz. İmam Hüseyin gam ve keder çölü Kerbela'da İbni Ziyad'ın askerlerine şöyle hitap eder. Allah aşkına söyleyin, beni tanıyor musunuz? Ceddemin Resulullah olduğunu biliyor musunuz? Babamın Ali bin Ebu Talip olduğunu biliyor musunuz? Fatımetü Zehra benim annem değil mi? Şehitlerin efendisi Hazreti Hamza babamın amcası değil miydi? Caferü Tayyar benim amcam değil miydi? Allah aşkına susmayın, söyleyin. Şu tuttuğum kılıç Allah Resulü'nün kılıcı değil midir? Başımda taşıdığım şu sarık peygamberin değil miydi? Söylesenize, Allah Resulü benim ve kardeşim için cennet gençlerinin efendileridirler. Onları seven beni sevmiş, onlara düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş sayılır diye buyurduğunu işitmediniz mi? İbni Ziyad'ın askerleri İmam Hüseyin'in bu can alıcı ve yürekten hitabeti karşısında ilk önce ne diyeceklerini şaşırıp sustular. Sonra ise söylenenlerin hepsinin doğru olduğunu ifade ettiler. Ancak yine de İmam Hüseyin'in ve yarenlerinin çekip gitmesine izin vermediler. Resul-i Zişan'ın dizilerinin dibinde büyümüş ve ilk eğitimini ondan almış İmam Hüseyin devam eder pas tutmuş yürekleri sorgulamaya. Peki kanımı akıtmayı niye helal görüyorsunuz? Yine can alıcı bir soru. İbn-i Ziyad'ın askerleri yine suskun ancak yine hakikati görmelerine mani olur. Zira İmam Hüseyin hala kuşatma altında ve azgın askerler İmam Hüseyin'in soruları karşısında şu cevabı verirler. Ey peygamberin evladı, biz bu söylediklerinin hepsini biliyoruz. Ancak susuz can verinceye kadar senden el çekmeyeceğiz. İmam Hüseyin gözleri kandan başka bir şey görmeyen askerlerin bu cevabından sonra susar. Hiçbir sözün fayda vermeyeceğini anlar. Hesap gününün maliki olan Allah'a tevekkül eder. Ve içinden şahit ol ey Rabbim, şahit ol bu yapılanlara Allah'ım der. Artık İki seçenek de kalmamıştır İmam Hüseyin'in önünde. Yezid'e biat etmeyeceğini defaatle dile getirmiştir çünkü. O yüzden tek yol kalmıştır. Zillet bizden uzaktır düsturuyla izzetli bir şekilde savaşmak. İmam Hüseyin dedesinin kutlu mesajının nesillere doğru anlatılması için kendini ve yarenlerini feda etmeyi göze almıştır artık. Kanların döküleceği zamandır diyerek yiğitçe karşı durmaya başlar. İbn-i Ziyad'ın askerleri İmam Hüseyin'in duruşu ve direnişi karşısında kurt korkusuyla dağılan sürüler gibi sağa sola kaçışırlar. İmam Hüseyin Kerbela'da bir destan yazmaya devam eder. Hüseyin'i kıyamın nasıl olması gerektiğini tarihe nakşettirir. Birçok yakınını mazlumca kaybettiği halde metanetinden, sebatından, direnişinden taviz vermez. Kahramanca çarpışmaya devam eder. Zeynep'in feryatları gelir kulağına. Zeynep'e dönüp bakamaz Hüseyin. Yanında biricik evladı şehit olmuştur çünkü. Evladı kanlar içinde, avucu kan içinde İmam Hüseyin'in. Zeynep görür Hüseyin'i bu halde. Bir feryadu figan kopar Kerbela çölünde. Zeynep ağlar, feryat eder. Yer ağlar, gök ağlar, figan eder. Hangi yürek dayanır bu sahneye? Evet, Allah Resulü'nün evlatları kılıçtan geçiriliyor. Ali'nin ciğer pareleri, Fatümetü Zehra'nın dürdanelerini tek tek öldürüyorlar. Yezidiler saltanatları için cennet gençlerinin seyyidine, sevenlerine kastediyorlar. İmama mektup gönderip yardım isteyenler Hüseyin'e çölleri dar ediyorlar. Yaptıkları ihanet yetmiyormuş gibi onları katlediyorlar. Kerbela, Zeynep'in feryatları Hüseyin'in dualarıyla çınlıyor. Zeynep feryat ettikçe Hüseyin dua ediyor. Zeynep, ah keşke gök yere yıkılıp bir olsaydı diyor. Hüseyin halini Rabbine arz ediyor. Ey her şeyi gören, işiten Rabbim, peygamberinin kızının oğluna yapılanlardan dolayı şikayetimi sana arz ediyorum. Bu yapılanlardan haberdar ol Rabbim. Bunlarla aramızdaki hükmünü ver. Yardım etmek için çağırdılar, sonra da bizi öldürüyorlar. İmam Hüseyin bir yandan saldırıyor, bir yandan ok ve mızrak darbelerinden korunmaya çalışıyor. Binlerce kişilik ordu karşısında bir avuç yakınıyla şehadete koşuyor. Şehadet Hüseyin'i çağırıyor. Hüseyin biraz daha hızlanarak lebbek diyor ve çağlara mukaddes bir miras bırakıyor. Gözleri çıkardan başka bir şey görmeyen düşman askerleri kahramanca, korkusuzca savaşan Hüseyin'in yorgunluğunu fırsat bilerek üzerine çullanıyorlar. Kılıç ve mızrak darbeleriyle onu öldürmek istiyorlar. İmam Hüseyin aldığı onca kılıç darbesine rağmen mücadele etmeye, karşı durmaya, direnmeye devam ediyor. Her kılıç darbesinden sonra düştüğü yerden bir kez daha doğruluyor. Amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah gören düşman askerleri imamın etrafını çepeçevre sarıyorlar ve ona kalleşçe arkadan saldırıyorlar. İmam arkadan gelen kılıç ve mızrak darbelerinden sonra yere düşüyor. Mızrak Hüseyin'in göğsünden çıkıyor ve İmam Hüseyin sırf Allah Resulü'nün nebevi mesajının doğru anlaşılması ve nesillere doğru aktarılması için giriştiği kıyamda canını Rabbine armağan ediyor ve şehadetin tatlı şerbetinden kana kana içiyor. Evet, bir rivayette ise İmam Hüseyin aleyhisselamın şöyle buyurduğu belirtiliyor. Eğer bir dininiz yoksa, ahiret gününe inanmıyorsanız en azından özgür bir insan gibi olun. İmam Hüseyin savaş meydanında yalnız ve kahramanca savaştı. O zor anlar geldiğinde de Allahu Teala ile razı niyaz etti. Dua etti. Ardından Sinan bin Enes ve Şimr bin Zilcevşen tarafından şehit edildi. İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'daki şehadeti İslam tarihi açısından çok önemli ve tarihi etkileyen bir hadisedir. Emevi zalimlerine karşı zulme baş kaldırısı adının mukavemet, direniş ve şehadetle anılmasına sebep olmuş. Öte yandan zamanın zalimlerine karşı geniş katılımlı kıyamların sembolü olmuştur. İmam Hüseyin'in ve ilahi kıyamının günümüze dek bütün insanlığa ışık tuttuğu da bundandır. Hak aşıklarının, mazlum ve müstazafların, mücadeleci ve hürriyetsever insanların en büyük ilham kaynağı olmuş ve temsilcisi olduğu Ehl-i Beyt Mektebi'nin diğer mekteplerden farkını en güzel bir şekilde ortaya koymuştur. Kerbela olayının Ehl-i Beyt Mektebi'nde özel bir yeri ve konumu vardır. Pak, mutahhar imamlar da bu olayın anlatılması ve canlı tutulması noktasında özel bir çaba göstermişlerdir. Bu çabanın doğal sonucu olarak tarih boyunca Ehl-i Beyt Mektebi'nin bağlıları İmam Hüseyin'in kıyamının niçin ayırt edici bir özelliğe sahip olduğunu anlamaya çalışmış ve araştırmışlardır. Hristiyan bilim adamı ve yazar George Jordak şöyle diyor. Yezid halkı Hüseyin'i öldürmeye teşvik edip kan dökülmesini emrettiğinde halk şöyle dedi. Ne kadar para vereceksin? Ama Hüseyin'in dostları ona şöyle dediler. Biz seninleyiz. 70 defa öldürülsek de yine savaşıp öldürülmek isteriz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamberlerin Varisi İmam Hüseyin isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emre bil maruf ve nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münkerden hoşlanmama ve onunla mücadele için kriterleri hakkında konuşmak isteriz.
Resulullah'ın siyerinde temel ilkelerden biri münker ile savaşmaktır. O hazrete göre mümin insan her durumda münker ile mücadele etmelidir. Resulullah Efendimiz münker ile savaşmak için 3 aşama öneriyor ve böylece bu bağlamdaki tüm bahaneleri etkisizleştiriyor. O hazret şöyle buyuruyor: sizlerden her kimse bir münker görürse kendi eliyle onu değiştirmeli. Eğer yapamazsa diliyle değiştirmeli ve eğer yine yapamazsa kalbinde onu inkar etmelidir ve bu ise imanının en zayıf kademesidir.
Cahil ve kibirli insanlara öğüt vermek çok zor bir iştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere cahillik, emre bil maruf ve nehy-i münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın en başlıca engellerindendir ve mütekebbir de cahil gibi kendini bilgiden mustağni görür. Bu yüzden onların ıslah edilmesine hiçbir umut yoktur. Aslında söz konusu iki grubun doğru yola getirilmesi için direnmek boşa kürek çekmektir ve iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlar için yorgunluk ve üzüntüden başka bir getirisi olmayacaktır. Böyle insanlara karşı en iyi davranış onlara ilgi göstermemektir. Böylece bu insanlar kendilerini alçak ve değersiz görür ve kendilerini ıslah etmeye çalışırlar.
Gören insan için çehre ve yüz tercümana ihtiyacı olmayan ortak bir dildir. İlk karşılaşmada ve konuşmadan önce her insanın rahatsızlığı veya mutluluğu yüzünden okunur. Resul-i Ekrem her zaman kendi yüz ifadeleriyle mutluluğu veya rahatsızlığını sahabesi ve etrafındakilere belli ederdi. Bu yüzden Hazretin sahabesi her zaman Resulullah'ın yüz ifadeleri hakkında çok duyarlı ve hassastı. Resul-i Ekrem'in torunu Hazreti İmam Hasan aleyhisselam haksızlıklara karşı yüce insan büyük babasının tepkisi hakkında şöyle buyurdu: öfkelendiği zaman yüzünü çevirir ve öfkesini yutardı.
Resulullah'ın mübarek yüzündeki ifadelerin sahabe üzerindeki etkisinin bir başka örneğini Cerir bin Abdullah'tan naklen dinleyelim. Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Yün giyen bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar. Resul-i Ekrem onların muhtaç oldukları ve perişan halde olduklarını görünce halktan onlara yardım etmelerini istedi. İnsanlar bu konuyu fazla önemsemediler. Bu yüzden Resulullah'ın yüzünde üzüntü işaretleri belirdi. Ensarlardan biri Resulullah'ın üzgün olduğunu görünce bir kese para çıkarttı ve onun ardından Resulullah'ın sahabelerinin her biri teker teker hediyelerini getirip muhtaç bedevilere verdiler. Böylece Resulullah'ın yüzünde musluluk belirtileri göründü.
Münkere yani kötülüklere yüz çevirmek çok önemlidir. Zira sürekli günaha dalmış insana gülümsemek, onun çirkin hareketini onaylamak anlamındadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in 63. ayetinde Resulullah'a münafıklara yüz çevirmesini emrederek şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Resul-i Ekrem konuşmaları ve davranışları ile müminleri bir günah ile karşılaştıklarındaki görevlerini belirtiyor. Emir-el Müminin Hazreti Ali aleyhisselam müminlerin görevi hakkında şöyle buyuruyor. Allah Resulü bize günahkar kişiye asık suratle bakmamızı emretti.
Tahran Radyosu.
Günahkarları asık ve üzgün ifadeyle karşılamak Allah'a yakınlık sebebidir. Ve bizim en az görevimiz ise günahlara karşı üzgün olduğumuzu göstermektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Günahlara karşı nefretle Yüce Allah'a yakınlaşın ve bu insanlara karşı yüzünüzü ekşitin ve onlara öfkelenmekle Allah'ın hoşnutluğunu arayın ve onlardan uzak kalmakla Allah'a yakınlaşın.
Resulullah'ın hata yapan sahabelere karşısında insanların davranışını düzeltme yöntemlerinden biri, onların davranışından duyduğu rahatsızlığı açıklamasıydı. Örneğin Resul-i Ekrem nezdinde yalandan daha çirkin bir özellik yoktu. Ne zaman birisi o hazretin yanında yalan söyleseydi, o hazretin yalancıya karşı davranışı hızla değişirdi ta ki, yalancı söylediği yalandan tövbe edene kadar.
Çeşitli rivayetlerde kötülükten sakındırmanın üç aşamalı olduğuna vurgu yapılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman bir münkir ile karşılaşsaydı, duyduğu rahatsızlığı yüzüyle ve çehresinde gösterirdi. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir işe şahit olan fakat ondan hoşlanmayan kişi, tıpkı o işe şahit olmayan biri gibidir. Ve bir işe şahit olmayan fakat onun yapılmasına razı olan ise tıpkı o işe şahit olan gibidir.
Bu yüzden içten ve batında nefret etmek bir toplumun ıslah edilmesi için bir başlangıçtır ve bu aşamanın gerçekleşmesi için hiçbir şarta gerek yoktur. Eğer bir Müslüman başkalarına yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek ve benzer günahlardan sakındıramıyorsa, en azından kendi kalbinde böyle benzer davranışlardan nefret edebilir. Ve böyle davranışlardan nefret eden ise asla böyle şeylere güler yüzle karşılaşamaz.
Resul-i Ekrem, İsrail oğullarının birinci hatalarının onların günahkarlarla uzlaşması olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İsrail oğullarının birinci hatası ve kusuru bir erkeğin bir başka erkekle karşılaşınca ona "Ey adam, Allah'tan kork ve günah işleme, zira bu işler sana reva değil" deyip, fakat ertesi gün onu aynı durumda gördüğünde onunla beraber oturup kalkmak için onu günahtan sakındırmamasıdır.
Yüce Allah Maide suresinin 78. ayetinde İsrailoğullarının ilahi emirlere uymamaları hakkında açıklamada bulunarak tam da bu yüzden Allah'ın onların kalplerini birbirine düşürdüğünü belirterek şöyle buyuruyor. İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
Günahla mücadele ve kötülükten sakındırmak toplumda birlik oluşturur ve ilahi azap ise toplumda münkerin yayılması konusunda duyarsız olanlara indirilir. İslam dininde başkalarına ilgi göstermek ve hemcinslerinin geleceğine önem vermenin özel bir yeri vardır. Bazı günahkarlar Allah'a duydukları düşmanlıktan günah işlerler ve bunu yapmaktan hiç çekinmezler. Fakat bazıları da cehaletten günah işlerler ve bu yüzden onlara acımak ise doğaldır.
Resulullah bir rivayette şöyle buyuruyor. Cebrail kafir ve kötülük yapanlara azap vermekle görevlendirildi ve ona söz konusu kesin ibadet edenler ve dindarlarını daha fazla cezalandırması vahiy olundu. Cebrail Allah'tan bu emrin sebebini sorunca, Allah ona hitaben şöyle buyurdu. Zira onlara verdiğim imtihan ve güçle iyiliğe emretmeyip kötülükten sakındırmadılar ve günah işleyenleri benim öfkem ve gazabıma sebep olmalarına rağmen çok sevdiler.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ahzab suresinin 26. ve 27. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Medine'de Beni El Nazir, Beni Kanika ve Beni Kurayza adlı üç Yahudi kabilesi yaşıyordu. Kendileri için güçlü kaleler inşa eden ve ekonomik durumları iyi olan ticaretle uğraşan Yahudi kabilelerinden söz edilmektedir. Onlar Arap Yarımadası dışından İslam peygamberiyle görüşmek niyetiyle Medine'ye hicret etmişlerdi. Hicaz'da bir peygamber çıkacağını din kitaplarında okumuş ve alimlerinden işittikleri için bölgeye akın etmişlerdi. Bu sebeple o peygamberi görmek için Medine'ye gelmişlerdi. Kitaplarının tanıklığına göre İslam peygamberinin ayetlerinden o kadar net haberdardırlar ki onu kendi soylarından olacağını zannediyorlardı. Bu yüzden kendileri de Hazreti Hatem'in zuhurunu Medinelilere müjdeliyorlardı. Onlara yeni bir dinin ortaya çıktığını haber veriyor ve bu müjdeyi halk arasında dağıtıyordu. Fakat gayrimeşru çıkarların yollarını tıkayan, sapkınlıklarına ve istibdatlarına son veren İslamiyet'in gelişiyle birlikte İslam'ın davetini çoğu zaman kabul etmemekle kalmadılar, İslam'a açıktan gizliye isyan ettiler, İslam'a karşı koymaya çalıştılar.
Tarih boyunca Yahudi halkının çoğunluğunun ayırt edici özelliklerinden biri anlaşmayı bozması ve ahde vefasızlıklarıdır. Örneğin Allah onlardan Tevrat'ın emirlerini yerine getireceklerine dair Tur Dağı'nda söz istedi. Onlar da söz verdiler ama bir süre sonra bu sözlerinden caydılar ve ilahi emirlere karşı geldiler. Ayrıca onlardan vaat edilen peygambere iman etmeleri için söz vermeleri istenmişti. Onlar da söz vermişlerdi. Bu sözlerini de yerine getirmemişlerdi. Ayrıca Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Beni Kurayza, Beni Nezir ve Beni Kaynaka üçü de İslam peygamberiyle düşmanlıklarıyla işbirliği yapmamak üzere anlaşma yapmışlardı. Ve menfaatleri için casusluk yapmamalı ve Müslümanlarla barış içinde yaşamalı diye söz vermişlerdi. Ancak fırsat buldukça bu anlaşmayı da ihlal etmekten vazgeçmediler. Hicretin ikinci yılında Beni Kaynaka kabilesi ve hicretin dördüncü yılında Beni Nezir kabilesi her biri birer bahane ile anlaşmalarını bozarak Peygamber Efendimiz'e karşı savaşmaya başladılar. Ancak yenildiler ve Medine'den ayrılmak zorunda kaldılar. Beni Kaynaka Azraat şehrine gitti ve Beni Nazir'in bir kısmı Hayber'e, kısmen de Şam'a sürüldüler.
Ahzab Savaşı'ndan önce Medine'deki Beni Nazir Yahudilerinin liderlerinden Huyey bin Ahtab Naziri, Beni Kurayza'nın lideri Ka'b bin Asad Kurayzi'ye Ahzab Savaşı'nda onu yanına almasını istedi. Halbuki Ka'b Resulullah'ın yanındayken barış antlaşması imzalamıştı. Ka'b Hay bin Ahtab'ın sesini duyunca kale kapısını onun üzerine kapattı. Hay sinirlendi ve şöyle bağırdı. ''Ey Ka'b, benim için kapıyı aç.'' Ka'b kabul etmedi ve ''Vay haline ey Hay, senin kötü bir adam olduğunu bile bile hem de Muhammed'le bir anlaşmam olduğu halde açmam. Senin iyiliğin için anlaşmamı asla bozmaya niyetim olmadığını bilmeme rağmen neden açayım ki?'' Hay muvaffak oluncaya kadar ısrar etti. Sonra Ka'b dedi ki ''Sana dünya şerefini getirdim, senin için hazırlanmış sonsuz bir şeref denizi getirdim.'' Sana Kureyş'i bütün önderleriyle ve tüm liderleriyle Gatfanlıları getirdim. Muhammed'i yok edene kadar durmayacaklarına dair benimle bir anlaşma yaptılar. İşte bu sayede Hay, Kâb'ı kandırmayı başardı.
Kâb'ın ahdi bozduğu haberi Resulullah Efendimiz'e ulaşınca Sa'd bin Muaz'ı Sa'd bin İbade ile birlikte araştırmak üzere görevlendirdi. Medine içinde böyle bir tehlike görmezden gelmenin akıllıca bir eylem olmadığını çok iyi biliyordu. Bu sefer hainleri kolay kolay bırakmaması kanaatine varmıştı. Ancak bu durumda dört bir yanından kuşatılmış halde olduğu için tedbir ve tolerans ile dayanmalı ve koşullar hazır olana kadar beklemeliydi. Ahzab savaşı Allah'ın yardımıyla ve İslam ordusunun yiğitlerinin azmi ile Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Büyük kafirler ordusu ağır bir yenilgiyi kabul ederek Medine çevresinden çekilip Mekke'ye döndü. Münafıklar da başarısızlığa uğradı ve antlaşmayı bozarak, müşriklere katılarak arada kaldılar. Medine'de kalan son Yahudi kabilesi olan Beni Kureyza, Yahudileri Ahzab savaşından sonra büyük bir başarısızlıkla kendi bölgelerine geri döndüler. Savaşın sonunda kıyafetlerini çıkardılar ve gönül rahatlığıyla günlük işlerine devam ettiler. Peygamber Efendimiz temizlenmekle ve yıkanmakla meşgulken Cebrail aleyhisselam onun üzerine indi ve şöyle buyurdu: "Ey peygamber! Sen silahını yere koydun, melekler ise savaşmaya ve sana yardım etmeye hazırlar. Şimdi Beni Kureyze kabilesine git ve işlerini bitir."
Bunun ardından Beni Kureyza Kalesi'nin Müslümanlar tarafından kuşatılması 25 gün sürdü. Bu sırada Yahudiler Müslümanlara ateş ediyor ve onlara hakaret ediyorlardı. Ama Müslümanlar direndiler ve Allah-u Teala Beni Kureyza Yahudilerinin kalplerine de korku saldı. Bu sırada büyükleri Kâb bin Esad kale içindeki Yahudilere şöyle dedi: "Ey Yahudi topluluğu, bu başımıza geldiğini gördüğüm bir musibettir. Ben size üç şeyden birini tavsiye ederim. Uygun gördüğünüzü yapın." İnsanlar şöyle sordu: "Söyle bakalım neymiş?" Bin Esed ise, "Birincisi şu: bu adama biat edelim ve dinini kabul edelim. Onun gönderilmiş bir peygamber olduğu hepinize açıktır ve kutsal kitabınızda adını gördüğünüz kişinin ta kendisidir. Bunu yaparsak canımız, malımız ve kadınlarımız korunmuş olur ve Allah'ın dinini kabul etmiş oluruz. Yahudiler bunu duyunca dediler ki, biz Tevrat dininden hiçbir zaman ayrılmadık ve onu başka bir din ile değiştirmeyiz. Binesat şöyle devam etti. İkincisi, eğer bu teklifi kabul etmek istemiyorsanız çocuklarımızı ve kadınlarımızı kendi ellerimizle öldürelim. Sonra Muhammed ile savaşalım ve hatta mallarımızı yok edelim ki bizden sonra bir şey geri kalmasın. Savaş için bu tür endişelerden de kurtulabilir. Çünkü karımız, çocuğumuz ve paramız yok ve üstesinden gelirsek bir eş ve çocuk sahibi olmak zaten kolay bir iş. Dediler ki, sen bize bu zavallıları öldürmemizi mi söylüyorsun? O zaman onlarsız hayatın nesi iyi? Binesat şöyle devam etti. Üçüncüsü de şudur. Muhammed ve ashabı bizim bu gece savaşmayacağımızı biliyorlar. Çünkü bugün cumartesi günü. Bu yüzden bu gafletten faydalanıp onları öldürmeliyiz. Dediler ki, cumartesi gecemizin mukaddesiyatını bozup, atalarımızın yaptıklarını yapıp onların çektiklerini bildiğimiz musibetin aynısını mı çekelim? Hayır, biz bunu hiç yapmayız. Kab bin Esad tekliflerinin hiçbirinin kabul edilmediğini görünce, sizler şaşılacak derecede akılsızsınız dedi. Doğduğunuz günden beri bence bir tek gün bile azim ve tedbir almamışsınız. Hakaretini de yaptı.
Sonunda Beni Kureyze Kalesi Allah'ın yardımıyla Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Bir grup teslim oldu, bir grup öldürüldü. Bu büyük zaferle birlikte Medine diyarı Yahudilerden ebediyen temizlendi. Bu tarihi zaferin elde edilmesinden sonra Ahzab suresinin 26 ve 27. ayetlerine azil olmuş ve unutulmaz olayı bir nimet ve büyük bir hediye olarak değerlendirmiştir. Ayette şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرًا
Allah, ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağı size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.